Barış Proto'nun hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Benim Hikayem. Benim Hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Merhaba, benim hikayemin değerli dinleyicileri. Tarz Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 20'yi gösteriyorken bizler her hafta çarşamba akşamları olduğu gibi bu çarşamba akşamı da saatler 20'yi gösterdiğinde sizlerle olduk. Bugün 24 Nisan 2019 ve dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Herkese tüm çocuklarımızın armağan edilen bu gününü tekrardan kutlamış olalım benim hikayem olarak. Evet, şimdi bugün de yine mikrofonlarımızı nereye çeviriyoruz? Sivas'a çevireceğiz bugün. Bugün sevgili Tarz Radyo'nun programcılarından, DJ'lerimizden sevgili Akif Aktaş, sayın Akif Aktaş abim programın konuğu. Bu hafta onu dinleyeceğiz. Akif abi merhaba, hoş geldin.
Merhabalar sevgili Barış, hoş bulduk.
Nasılsın abi, iyisin?
Teşekkür ederim. Dinleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah sen de iyisindir.
Çok şükür abi vallahi, ben de iyiyim. Bizler de senin de bildiğin gibi her hafta dinleyicilerimize bir şekilde hayat hikayelerini buluşturuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu hafta seninle devam edelim dedik. Ve şimdi tabii dinleyicilerimiz seni tabii yakından tanısalar da ne şekilde ve ne zorluklarla bu zamana kadar geldiğini bu programda tanımış olacaklar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım abi. Ben şöyle sorayım. Akif Aktaş kimdir?
Akif Aktaş 1987 Sivas doğumlu görme engelli bir arkadaşınızdır. Doğuştan görme engellidir. 3 yaşında İstanbul'da bir ameliyat geçirmiştir. Sonrasında gözde bayağı bir düzelme olmuştur. 20 yaşından sonra da gözde bayağı bir düşüş olmuştur. Yaklaşık olarak bir 24-25 yaşında da görme engelli camiasındaki arkadaşlarıyla tanışmaya başlayan Sivas'ta bir kurumda memur olarak çalışan bir kardeşinizdir.
Şimdi şöyle sorayım. 1987 mi dedin abi?
Evet.
Şimdi 1980'li yıllar hakikaten değil mi? Düşündüğümüz zaman teknolojinin çok geride olduğu bir yıllar. O yıllarda sen mesela çocukluk yıllarını hadi şey yapayım sana biraz maziye götüreyim seni. Geçmiş yıllarında bebekliğini az çok hatırlıyor musun? Ya da ailen nasıl anlamış? Ne konumda bir şeye vararak seni şey yapmışlar?
Ya tabii doğum esnasında falan anlatılmamış. Senin de belirtmiş olduğun gibi o yıllarda gerçekten teknolojik olarak veya tıbben olarak her şey bu kadar güzel değilmiş. Ancak ben işte 1,5-2 yaşına doğru gelmeye başlayınca hani emekleme çağları geçip de yavaş yavaş yürümeye falan başlayınca ister istemez sağa sola çarpmalarla falan anlamışlar bunu. Anlayınca zaten buradan işte doktora götürmüşler. Burada da yapacak bir şey olmadı. Ancak İstanbul'a gidersek durumun düzeleceğini falan söylemişler. 3 yaşında falan da İstanbul'a gitmiş bir ameliyat olmuşum.
Bu ameliyat sonunda aslında ailen bir yönden de umutla bakıyor hayata, değil mi abi?
Kesinlikle. Zaten hani umutlandıkları gibi olmuş. Yani bir yerde ameliyatın çok başarılı geçtiği falan söylenmiş. Akabinde de zaten onların hani umutlandığı gibi de olmuş. Normalde ben 20 yaşına kadar hani araç falan kullanıyordum. Ortaokulu falan zaten normal bitirdim. Öyle umutlandıkları gibi olmuş ama doktorlar şey de söylemiş. Hani ilerleyen yaşlarda artabileceğini söylemiş. Hani rahatsızlık arttıktan sonra zaten hastaneye falan gittiğimizde daha önce bir ameliyat geçirildiği için sinirlerde falan da yıpranma olduğu için göz arkasında falan. Tabii o zamanki teknolojik şartlar da bayağı bir yıpratmış gözü. Şu anda da mesela dokunamıyorlar. Yani şu anki imkan olarak dokunamadılar. Öylece kaldık.
Ve şimdi şöyle söyleyeyim peki. Tabii ki de 80'li ve 90'lı yıllar özellikle teknolojinin zor yıllarından bir tanesi. Çocukluk yıllarında mesela 3-4 yaşlarında arkadaşlarında nasıldı aran, ilişkin ailenle? Yani ya da ailenin sana yaklaşımı neydi abi?
Şimdi sevgili Barış, arkadaşlarla da aileyle de gayet iyiydik. Mesela benim az önce belirtmiş olduğum gibi 24 yaşına kadar neredeyse engelli camiasından hiçbir arkadaşım neredeyse yoktu diyebilirim. Hani sadece böyle uzaktan tanıdığım bir iki insan vardı. Ben normal insanların hani arasında büyüdüm diyebilirim şey olarak. Arkadaş çevresi olarak da mesela normal insanlarla falan işte top koşturduk. Ben çok iyi kaleciydim mesela yani.
Evet.
Evet, bunu biliyorum yani. Hani arkadaşlar da bilirler. Onlarla beraber top koştururduk. Beraber işte ne bileyim saklambaç oynardık. Hani bizim zamanımızın oyunları bunlardı. Sekmek oynardık, işte kovalamaca falan oynardık. O yüzden onlarla aramız gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ailesel olarak da herhangi bir problemimiz yoktu Allah'a şükür. Mesela bazı kardeşlerimizi duyuyoruz. Ya çok içe kapanık oluyorlar işte.
Gerçekten öyle.
Evet, problem yaşıyorlar. Ne bileyim hani zıtlaşmalar falan oluyor. Bizde o şu ana kadar, ben 32 yaşındayım bugün, hiç şu ana kadar olmadı.
Evet. Ve şöyle bir şey var ya, 80'li böyle eski nostalji bölümlerde özellikle hani bugün 2000'li yıllarda nostalji arayamıyorum ama böyle 70'li ve 80'li yıllarda nostalji falan çoktu. Mesela o plaklar falan, ne bileyim radyo dinlemeler, bile o zaman bilgisayar falan da yok. Yani bu 6 nokta falan, körler camiası, hani bilsen de şey yapsan hiçbir avantajın yok. Yani bir kaset olacak, işte radyo çıkacak, o körlerin şeysi de dinleyeceksin falan. Bir de 80'li zamanlarda işte misket oyunu falan, cambiş falan derdik biz. Onlar falan çok meşhurdu. Ama şimdiki gençlere bakıyorum ben, hani aileler bazen çocuklarını okullara bırakırken çok zorlanıyorlar. Şimdiki gençler bence teknolojinin içinde yaşıyorlar, havuzun içinde yaşıyorlar. Yani ben 2006 yıllarını bilirim abi, kitap okuma için teker teker hoca kitabı gezdirirdi, bir kitabı biz 10 kişi okurduk yani, düşün.
Evet.
Hakikaten zorluyorlar.
Evet, geçen hani programda da onu belirttim ben kendi programımda. Şimdi her şey çok erişilebilir olduğu için hiçbir değeri kalmadı sevgili Barış. Mesela ben kendimden şey yapayım, ben küçük dinlemeleri, radyo dinlemesini çok seven bir insandım. Mesela köydeki zamanlarımda, yaz tatillerinde falan, hani sonuçta hepimizin hayatıdır. İnek otlatırdık mesela, ya da biraz daha kaba tabirle konuşayım, mal güderdik diyelim. Yani benim hiç radyo yanımdan eksik olmazdı. Yani 10 yaşından beri radyo dinlediğimi bilirim. O da böyle karasal radyolar dinlerdiniz. İşte sonuçta bir köydesiniz, ne derece çekiyor. İşte çeken 3-5 kanal, o da haşır haşır. Anteni yükseltirdim. Böyle teknoloji, hani o şartlardaki teknolojiye merakım çoktu. Bir de radyo insanın hayal gücünü o dönemlerde mükemmel geliştiriyor. Gerçekten. Tabii. Bir baktığın zaman işte acaba bu şarkıyı, işte bir şarkı çaldığı zaman bu şarkıyı benimle beraber şu anda kaç kişi dinliyor? Bu şarkıdan sonra ne gelecek? İşte bu şarkının sözleri nedir? Çünkü erişemiyorsun. Ben şunu biliyorum. Mesela bir tane şarkıyı iki kere radyodan dinleyip ezberlediğim zamanları biliyorum Barış. Çünkü imkanı yok. Şimdi mesela sen bir şarkı duy, direkt internete giriyorsun, tak açıyorsun, istediğin kadar dinliyorsun. O zamanlar o imkan yoktu yani. Ama erişilebilirlik az olduğu için onun mükemmel bir tadı vardı ki hani yaşça benden büyük abilerimiz veya hemen hemen benim yaşımda olan değerli kardeşlerim bunu gayet iyi bilirler. Yani o haz almak bambaşka bir şeydi, mükemmeldi. Yalnız işte şu anda ne oldu sevgili Barış? Dediğim gibi teknoloji gelişti. Hani o kasetler gitti, artık radyolar gitti. Bir nevi hani eskisi gibi oturup millet radyo dinlemiyor mesela bir yerde baktığın zaman. Efendime söyleyeyim, o plaklar falan gitti. Şimdi mesela bir yerden duyduğun zaman direkt telefona okutturuyor mesela. İşte bu şarkıyı kim söylüyor diyor Şazam'a. Uygulamadır. Ondan sonra tutuyor işte ne işte falanca kişiden filanca şarkı. Adam basıyor dinliyor. 100 kere dinlese o hazı alamıyor yani. Böyle bir durum var şu anda.
Şimdi şöyle bir şey de var abi. Ben çok iyi hatırlarım. 2010 işte 2009 falan. O yıllarda telefon yok. Bir tane Walkman'ler var bilirsin. Şimdi evet. Senin dediğin aklıma geldi. Böyle anten işte çekmez. Böyle kaldırırsın indirirsin falan. Ben de o yıllarda bir tane, bir o zaman 2010 2009'larda internet çıkmıştı yani. Biz zaten evet, erişebiliyordu ama tabii bizim elimizde yoktu. Ben de bir şarkıyı duyduğumda ya bir daha çıksa ne zaman çıkar acaba deyip sabahtan akşama kadar beklediğimi bilirim yani.
Doğrudur. Anneler gününde mesela Kibariye'nin annem şarkısı vardır. Evet. Sonuçta hepimiz programcıyız. Ben hatta programlarda bazen yer vermeye çalışırım.
Evet.
Mesela bir ya o şarkıyı iki kere dinleyip ezberlediğimi biliyorum. Bir de anneler günü boyunca bir tane radyoda, tabii isim veremiyoruz, bir radyoda akşama kadar o şarkı çıksın diye radyonun başında beklediğimi çok iyi biliyorum ben senin gibi yani.
Aynı abi. Bir de şeyi çok severdim. Hani biraz şeyden daldık, hikayeden daldık, kusura bakma. Hani biraz sohbet açısından açmak istedim.
Tabii.
Şeyler, reklamlar falan çıkardı. O radyonun, firmanın kendi yaptığı jingle'ları falan severdim ben. O yıllar çok güzeldi ya. Aynen. Evet. Şimdi aklıma geldi.
Nostaljikçe, doğru.
Evet, kesinlikle öyle. Şimdi abi, tabii bu 4 veya 5 yaşlarında geldiğinde biliyorsun ki sokak oynamaları başlar. Bu sokak oynamalarında senin bu görme durumundan dolayı tabii ki de komşularda yayılma olmuştur. Yani aileden duyuluyor sonuçta. Bir tepki oldu mu sana karşı ya da arkadaşlarının seni arasına almamaları gibi? Mesela bir arkadaşım geçen programda konuşuyorduk. Ben pek fazla çocukluğumu yaşayamadım demişti. Sen nasıldın?
Şimdi sevgili Barış, o konuda ben gerçekten çok şanslıyım. Yani şanslıydım. Çocukluk arkadaşlarıma falan da eğer dinliyorlarsa selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ben hiçbir şekilde o şekil bir tepki veya dışlanma gibi durum söz konusu olmadı. Evet, sonuçta hani insanların biraz bakışları ister istemez insanda etki bırakıyor. Mesela ben gözlük takmayı hiç sevmedim. Yani normalde benim gözlük takmam gerekiyordu ama ben hiç sevmedim. Gözlük takmadım. Yani bilmiyorum, artık böyle bir itici geldi. Belki de rahatsızlığımız biraz da o yüzden kıskanlığı belki arttı. Hı hı. Ama onun dışında mesela arkadaşlarımızdan ben hiçbir zaman mesela böyle bir üzücü veya kırıcı bir laf duymadım çocukluk arkadaşlarımızdan. Zaten mahalle olarak benim hani yaşlarımda bir tane daha arkadaşımız vardı. O da kendisi Balıkesir'de, buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum.
Sevgiler, selamlar bizden buradan da.
Teşekkür ediyorum. Onun haricinde hep kızdı bizim tayfa. Yani küçüklük çocukluk tayfamız böyle. Hatta ne diyeyim ben sana, işte ortaokulu bitirene kadar o şekil gittik. İşte yavaş yavaş yollar ayrılmaya başladı. İşte zaman geçti. Kimi okumaya gitti, kimi taşındı, kimi bir taraflara gitti. Ondan sonra yollarımız ayrılmaya başladı ki zaten denk geldiğimizde de hala görüşürüz. Konuşuruz bazen, işte Facebook'tan falan yazışırız. Eski günleri yad ederiz ama gerçekten bu konuda ben çok şanslıyım. Senin de dediğin gibi hani çocukluğunu yaşayamayan onlarca arkadaş tanıyoruz, biliyoruz. Hiçbir zaman bir ikilemde kalmadık veya işte bir günde işte oyun oynayıp da seni aralarına almama gibi falan durum hiçbir zaman
çok şükür ya.
Konusu olmadı. Aynen, çok şükür. Ne yaptıysak hep beraber yaptık sevgili Barış.
Biz de aynı yani. Şimdi ben mesela tabii bizim komşularımızdan affedersin hani böyle geri kafalı mı derler, öyle olan vardı. Biz ben mesela bir kere otururken çok iyi hatırlıyorum, sen aklıma geldi şimdi, anlatayım beraber şey yapalım. Bir elimde böyle bir asker gibi bir şey var, o zaman o plastik oyuncaklar var bilirsin, 99'lu yılları, 2000'li yılları. O da böyle ölümden kaymış mıdır ne yapmış, bir parçası kopmuş, o parça koptu diye ortalığı yıkan biri olmuştu yani. Yani tabii bunlar bizim insanımızın araştırmadığını gösteriyor abi. Kültür olarak kültür olarak geride kaldığını gösteriyor. Hakikaten de elinde kocaman telefonlar var. Yani Instagram'a, Twitter'a, ne bileyim farklı bir uygulamaya gireceklerine bir araştırma yapmaları çok ideal bence.
Kesinlikle Barış. Yani bunlar öyle olması gerekiyor. Çünkü hani şimdi cahillik vardır. Hani bir yerde ben cahilliğe saygı duyarım. Eyvallah. Ama bir de değişik tabirle kullanayım, kör cahillik vardır. Şimdi cahil insan mesela bir şeyler algılamaya çalışır, yapmaya çalışır, öğrenmeye çalışır. Hani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bu bir atasözüdür, biliyorsun.
Tabii ki
değildir.
De, tabii ki de.
Diğer hani kör cahil olarak kastettiğim insanlarsa hani gözünün içine soksan bile hiçbir şey öğretemezsin, değiştiremezsin yani. Kafaya, bilinçaltına bazı şeyler yerleşmiştir sevgili Barış. hiçbir şekilde değiştiremezsin. Böyle de bir durum söz konusu yani.
Tabii kesinlikle. Yani şimdi o mesela bugün sana şunu söyleyeyim. İstanbul'a git, İzmir'e git, bir güzel sanatlar sesine git. Bir kör piyano çalamaz dedim mi hoca, çalamaz. Ona ispatlayamazsın abi. Yani hele ki hele ki 70'in adamıysa hiç ispatlayamazsın ki. Geçen Mustafa ile sohbet ediyoruz. Yani geçen hafta konumuz Mustafa'yla sohbet ederken sevgiler olsun buradan Mustafa'ya. Müzik konusundan açıldı. Hakikaten dedi şey yapıyoruz. 1991 yılının kitabını kullanıyoruz şu an dedi biz müzikte. Ki 1991'den bugüne birçok şey değişti. Yani o yüzden sen dediğin gibi kör cahillik işte buna diyoruz. Bir şeyleri anlamamakla birlikte başlayan bir ne derler ona? Senfoni mi derler? Hani bir sendrom
kesinlikle
oluşmuş oluyor abi.
Kesinlikle Barış.
Ama inşallah bunlar düzelir diye düşünüyorum. Ve şu anda şunu da söyleyeyim abi. Geldik 2019 yılında. Yani şu günde şu zamanda bizim toplumumuzun engellilerle alakalı hiçbir şey bilmemesinin bir şeyi olamaz. Yani bugün hepimiz haberlere çıkıyoruz. Yani bunu duymamasının imkanı yok. Böyle bir şey imkanı olamaz.
Şimdi sevgili Barış, düzenliyor dedin de ben hani sadece kendi kanaatim olarak konuşayım. Evet, düzenliler yok mu? Var. Yani bunu görmeden gelemeyiz. Ancak ben %100 düzelmeyi ben kesinlikle 2100'den aşağı görmüyorum işin açığı. Ha, onu da biz görür müyüz, görmez miyiz ki büyük ihtimalle göremeyiz. Allah'ın bilir orasını.
Kesinlikle.
Ben düşünemiyorum. Çünkü niye dediğim gibi yani bak şöyle bir durum söz konusu. Hani cahilliğin okumakla veya okumamakla hiçbir alakası yok. Yani 4 yıllık üniversite mezunu sana farklı bakar, tamam mı? Tutmuşsun mesela, adam hiç okula gitmemiş. Bir bakarsın, yemin ediyorum master yapanlardan daha bilgili ve daha mütevazı ve daha da böyle iyimser.
Biz zaten şahit olmuştum. Yani bizim benim ortaokul terk var. Komşularımız, şeylerimiz, adamlar ya bizden bilgili yani. Kitap okuyor adam. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım hiçbir zaman. Kesinlikle yani.
Kendini geliştirmek önemli tabii sevgili Barış. Mesela hani engelli camiası olarak bir baktığımızda evet 90'lı yıllardaki geliştirmeyle şu anki geliştirme çok çok farklı. Teknolojik olarak da hani donanımlar mükemmel. Tabii iyiye kullanırsak eğer.
Tabii. Ama yani.
Kötüye kullanırsak Allah muhafaza sonuçları görüyoruz maalesef. Yani sonuçta haberlerden takip ediyoruz. Sonuçta ikimiz de program yayıncısıyız. Bir şekilde takip ediyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Yalnız kendini geliştirmek gerçekten çok önemli. Yani bir insanın kendini geliştirmesi kadar güzel bir şey yoktur.
Yok kesinlikle.
Hani, evet, engel beyinde olmasın yeterli yani bir yerde. Diğerleri hikaye. Evet, çevre ne derse desin, ne olursa olsun bak. Şöyle bir durum söz konusu oluyor. Mesela atıyorum sen bir engellisin, bir iş yapıyorsan normal insanın yapamadığı işleri yaptığın zaman çevredeki az önceki belirtmiş olduğum kör cahiller otomatik olarak faaliyete geçiyor.
Ve şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Hemen sözünü kestim. Kusura bakma. Şimdi yaptığın işlerin aklıma geldi. Geçen bunu Mustafa'ya da tartıştık. Birçok arkadaşı da hani şey yapmak istiyorum. Geçen Face'te gördüm. Face'te mi? Bir yerde bir haber paylaşmışlar. Kör bir işte görme engelli çocuğumuz bir şeye çarpıyor. Arabaya çarpıyor. Diyor ki bak şimdi gazetecinin yazdığına bakar mısın? Çocuğun görme engelli çocuğun arabaya çarptı. İşte yürekleri sızlattı. Yani bu haberin bu şekilde yapılması bir abartı bence. Hani şurada kör cahillik akla geliyor işte. Şimdi bir gazeteci bunu yazıyor düşün. Bir haberci bunu yazıyor.
İşte adı gazeteci Barış.
Yani aynen yani öyle. Aynen öyle abi.
Şöyle bir durum söz konusu mesela. O zaten ya haber bulamamış benim anladığım kadarıyla ya da işte kendi çapında bir tıraş oluşturmaya çalışmış. İyi de ben sağlam insanların arabaya çarptıklarını gördüm Barış. Binlerce defa şahit oldum ya. Hani binlerce demeyeyim, abartılı olmasın da diğer dinleyenlerimize. Onlarca veya yüzlerce diyebilirim. Veya normal insanların da ben kapıya çarptıklarına şahit oldum. Ne bileyim işte hani kaldırıma takılıp da düştüklerine, kayıp da düştüklerine şahit oldum. Bu normal insanların da başına
ya tabii
geliyor.
Ki de abi. Mesela biri Mustafa söyledi. Geçen de yazmışlar. Biri yazmış. Belediyenin yardımıyla o bir kahraman. Hiçbir zaman, hiçbir engelli, ben şunu söylerim abi. Kendi tırnağıyla, kendi çabasıyla bir şey yapmadıysa benim gözümde kahraman değildir. Bana belediye bana belediye yardım etmeyecek. Gerekirse ben belediyeye yardım edeceğim. Yani
kesinlikle.
Yani bu böyle olmalı abi. Bunu sen oraya yazsan ne var, yazmasan ne var yani?
Kesinlikle. Şimdi Barış, bir de şöyle bir durum söz konusu mesela. Konu açılmışken devam edelim biz. Biraz da aslında günümüz ailelerinden de biraz da kendimize isteyelim. Ailelerimizden de hatalar var. Bunu da kabullenmek lazım.
Tabii ki de var. Niye? Olmaz mı abi?
Niye? Atıyorum sen bir görme engellisin. Sana mesela baban veya annen vesaire işte ne dersen de abin fark etmez. Tutup da anahtarı verip de mesela oğlum şu arabayı al işte falanca yere git şuna gel demez, diyemez. Çünkü senin yapamayacağını bilir.
Tabii.
İşte sorun, en büyük sorunumuz ne biliyor musun? Şimdi şöyle biraz hayal kurgusu yapalım. Yanında bir masa düşün. Masanın üstünde bir tane bardak var. O bardak alınacak. Masanın bir ucundan diğer tarafına bırakılacak. Şimdi görme engelli bir arkadaşımız mesela o bardağı tuttuğu zaman hemen aileden biri koşuyor. Aman oğlum dur. Ve aman kızım dur. Biz alalım o bardağı, sen şey yapma. Bu da şevki kırıyor.
Kesinlikle.
Çünkü o çocuğun yapabileceği bir şey. Yani sonuçta evet en fazla bardak kırılır. Daha ötesi yok değil mi?
Abi onu zaten görenler de kırıyor. Çünkü ben ailemden bizzat şahit oldum yani. Bardak kırmasını. Yani bu normal bir şey.
Yani işte o durumda mesela çocuk yaştaki arkadaşlarımız için konuşalım mesela. O durumda o çocuğun bilinçaltına yerleşiyor ve yani hayatı boyunca bir iki sefer böyle yapılırsa o çocuk yani hayatı boyunca yerden bir bardak dahi kaldırmaz. Ha, şimdi şöyle düşünülüyor. İşte tamam bu çocuk işte devamlı bizim yanımızda kalacak. Biz işte her türlü sahip çıkarız ama işte dünya böyle değil abi.
Maalesef.
Bu bir gerçek çünkü sonuçta bugün eyvallah. Mesela aileden birileri vardır, ana baba vardır, şu vardır. Yalnız sonuçta ölümlü dünya. Kimin başına ne geleceği hiç belli olmuyor. Mesela abi kardeş evleniyor gidiyor. Anne baba Allah uzun versin. Bir şekilde hani sonuçta hepimizin sonu kara toprak. Ölüyor gidiyor. O çocuk yarın ortada kaldığı zaman onun için gerçekten çok büyük yıkım bir. İkincisi de mesela bir bayan için düşünelim, yine bir görme engelli bayan için düşünelim. Ailede hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey yaptırmamışlar, ettirmemişler ve hani belli bir zaman sonra evlenmiş deyip falan da oluyor. Birine aşık oluyor veya işte nasibinde birileri oluyor, bir şeyler oluyor, evleniyor. Yarın koca evine gittiği zaman bunlar direkt yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Burada benim hani ailelere nacizane mesajım şudur sevgili Barış. Yapabileceği işlerden kesinlikle soyutlamayalım çocuklarımızı. Yani o görme engelli çocuk size tutup da mesela işte şu arabanın anahtarını ver de ben şunu kullanayım geleyim demez.
İllaki yani.
Aynen. Veya ne bileyim işte farklı bir görsellik gerektiren bir iş düşün. İşte gideyim de işte buradan hani ne bileyim mercimekten taş ayıplayayım veya işte pirinçten taş ayıplayayım falan demez. Kimse de zaten yapamaz. Yani yapsa da o kadar olmaz şimdi. Hadi gerçekleri görmek lazım. Ancak lütfen yani sevgili ailelere sesleniyorum lütfen. Kesinlikle yapabileceği nitelikteki işler konusunda yavrularımızı kesinlikle kısıtlamayalım.
Ve ben şu görme engelli bayan dedin. Ben geçen yani bizzat programlarımda şahit oldum. Maalesef çok büyük durumlara düşen bayan arkadaşlarımız, buradan selam olsun. Onlar zaten bizzat programlarımıza konuk oldular. Ama hakikaten hayatta tutunmuşlar. Ama onlar gibi şanslı olmayan da var. Yani maalesef ki hayatta tutunmayan da var. Maalesef yani bu çok zor bir şey.
Şimdi sevgili Barış, biz bazı engelli sayfalarında ve gruplarda rehberlik hizmetleri veriyoruz. Memurum ama hani bizim bilgimiz doğrultusunda bu tercihlerde, KPSS'lerde falan, puanlarda falan yardımcı oluyoruz.
Tabii.
İnanır mısın? O kadar bilgiye ve ilgiye muhtaç insanlar var ki anlatsam gerçekten hani bırak bu programı yapmayı, biz 24 saatlerden bu şekilde burada konuşuruz. O derece es geçiyorum. Ha gerçekten dediğin gibi her insanda aynı şans yok. Mesela kimi hani şehirde yaşıyordur, teknolojiden yararlanıyordur, bir şekilde devam ediyordur. Kimin ise gerçekten hala maalesef üzülerek söylüyorum, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlarımız mevcut.
Maalesef.
Bu bir gerçek.
Maalesef abi.
Ya şimdi ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü niye? Bulundukları ortamda ilgi yok. Hani aile ilgisi doğru dürüst yok. Çevre ilgisi yok. Böyle bir değişiklik olduğu zaman gerçekten ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu bir gerçek.
Evet.
Mesela sınava girmiş mesela çocuk. Yani en basitinden şöyle örnek vereyim. Puanı 92 almış. Ondan sonra etrafında yönlendirecek kimse yok. 92 puanla hizmetli yazmayı düşünüyor. Düşünebiliyor musun ya?
Mümkün yani değil.
2 yıllık üniversite mezunu bir çocuk, ön lisans mezunu bir çocuğun nasıl tercih yapacağı konusunda etrafında bir insan yok.
Maalesef bu çok kötü bir şey ve üzücü bir şey. Aslında var olabiliyor bazılarının ve ona destek verilmiyor. Onu da söyleyeyim
kesinlikle,
abi.
Kesinlikle ya. İşte bu yine engelsiz insanlardan da kaynaklanıyor ya. İşte milletin bilinçaltına bir şeyler yerleşiyor. Ya hani şu vardı eskiden. Ya oğlum işte sen engellisin, ne işin var senin herhangi bir işte falan. Kim işe alsın seni falan. Düşünce bu. Hala inanır mısın hala böyle bunu diyen rehberlik öğretmenlerimiz mevcut maalesef.
Maalesef.
Üzülerek söylüyorum yani. Evet. Öğretmen diyorum, üzülerek söylüyorum. Bunlar maalesef mevcut sevgili Barış yani. Böyle maalesef, bir durum söz konusu.
Ve şimdi abi işte bak bu konulardan geldik. Şimdi direkt de yine tepki öğretmenlik konusuna gireceğim. Şimdi 6 veya 7 yaşında artık senin okul hayatın başlamış oldu.
Evet,
okul hayatın başladı. Şimdi tabii ameliyat geçirdiğini, işte şunu yaptığını birçok biliyorsun kayıt yapılıyorken illaki idari konulara iletiliyor. Şimdi sınıflarda öğretmenlerinle aran nasıldı, arkadaşlarınla? Yani ne tür bir ilişkiniz vardı ve derslerde nasıl bir işlem, nasıl bir itibar görürdün?
Sevgili Barış, biz 38 kişiydik. Aslında birinci sınıfa başladığımızda, yani yanıltmayayım ben, 50 kişi falandık.
Oo.
Hani böyle tıka basaydık, sonra sınıf ikiye ayrıldı. Birileri gelmedi falan, bir şeyler oldu. Sonra devam etti. Şöyle bir durum var. Hiçbir şekilde biz hani arkadaşlarla bir problem yaşamadık. Ve benim okula girişim hani engel olarak olmadı. Kaydım falan engelli olarak giriş olmadı. Çünkü o dönem görüyordum. Sadece tek sorunum arkadan tahtayı göremiyordum. Uzaktı. O yüzden ben birinci sınıftan bütün okul hayatım bitene kadar en ön sırada oturdum. Yani birinci sınıftan mesela normalde takdir falan olmaz. Yani bu dördüncü sınıftan sonra olan bir şey. Üstün bir başarı vardı ve benim karnemdeki bütün notlar 5'ti.
Maşallah. Böyle evet.
Böyle bir durum vardı. Matematik falan süperdi ve bütün notlarım 5'ti. O yüzden öğretmenlerin de hani gözdesiydi diyebilirim birinci sınıf itibariyle. Sonra işte ikinci sınıfa geçtik. Yine aynı kadro, yine aynı şeyler falan. Şimdi ikinci sınıfta tabii kitaplar falan da biraz daha küçüldükçe benim hani göz yetersiz gelmeye başladı bir şekilde. Sonra tekrar şeye gönderdiler işte. Hastaneye gittik, bir gözlük falan aldık. Derslerimizde şeyde çalışıyorduk. Gözlükle falan çalışıyorduk. Yalnız benim öğretmenlerimin benden en çok şikayetçi olduğu şey maalesef yazılılarla yazım çok kötü. Hep derlerdi çivi yazısı gibi. Yani 37 kişilik sınıfın yazılısını bir saatte okuyan öğretmenim benimkine en az yarım saat ayırırdı. Böyle bir şey vardı.
Allah Allah. İlginç bir şey yani, ya.
Öyle bir durum oldu sevgili Barış. Yani okul boyunca çok güzel anılar geçirdik. Çok güzel zamanlar geçti. Ve ben mesela özellikle 8. sınıfı için unutmam. En son işte biraz da hava sınıfına falan özendik herhalde. Az önceki bitirmiş olduğumuz gibi kıt kanaat izlerdik falan. Arada bir okuldan kaçmalar falan şudur budur. Ve şöyle bir durum olurdu. Mesela 2. 3. sınıftayken falan. Yani bizim zamanımızda dayak cennetten çıkmaydı.
Yok, kesinlikle aynen. Biz ben hatırlarım 2006-2007. Siz yine 90'lar. Yani bizim hele köller camiasını bilirsin. Dayak anıları çoktur bizde.
Evet.
Evet. Buyur dinliyorum abi.
Dayak cennetten çıkmaydı. Mesela öğretmen sınıfı sıradayandan geçiriyordu. Beni pas geçerdi abi. Ondan sonra da millet bana kızardı.
Ya bir de şey varmış ya. Hani o yıllarda hani büyüklerimiz anlatır. Öğretmene saygı, eğitimciye saygı varmış değil mi abi?
Kesinlikle. Öğretmenimiz sıfırını çıkarmayın dediği zaman, çiçek olun dediği zaman kollarımızı bağladık, hiç sesimiz solumuz çıkmadı sevgili Barış. Yani saygı gerçekten has safhadaydı. Yani çok zorunlu kalınmadığı sürece de müdürün odasına gidilirdi. Ben şimdi çalıştığım okula bakıyorum mesela. Yani teneffüs saatlerinden falan resmen çocuklar kuyruğa giriyor. Ya diyorum Allah Allah ne kadar diyorum değişmiş. Öğretmenler böyle hani bir baba gibi böyle saygı duyulurdu, sevgi duyulurdu. Hiçbir şekilde yanlış bir şey düşünülmezdi. Öğretmen sus dediği zaman susulurdu. Susma denildiği zaman da zaten konuşulmazdı.
Ve bir de yani o dönemin jenerasyonu farklı ve şu anda yetişen nesil öğretmenlerin jenerasyonu farklı diyebilir miyiz abi?
Mutlaka. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bak şimdi o zamanlar aileler şöyle yaparlar işte okula getirdiklerinde. Hocam eti sizin kemiği benim. Yani sen bir kusur hata işle öğretmen senin kemiklerini yani kırana kadar düşün hiçbir sıkıntı olmaz sevgili Barış.
Ama şu anda yani, yanına yaklaş çocuğun.
Şu anda dokunamıyoruz abi. Yani dokunamıyorsunuz. Yani ben de bir okuldayım. Yani erkek sen bir dokun. Hatta dokunmaya gerek yok. Ses volümünü şöyle hafiften yükselt. Karşında bir veli. Sen benim kızıma bağırmasın ve oğluma bağırmasın. Yani. Hiç niye bağırıldı, ne oldu araştıran olmaz. Yani suç %100 bağırılan çocukta da ya olsa hiçbir şekilde şey yapılmaz. Yani sorgulanmaz bu. Senin bağırdığın göze görülür. Sonra işte milli eğitime gidilir, şikayet edilir vesaire bir sürü işlem yani biliyorsun açık.
Aynen, aynen abi. Hakikaten aynen. Zor işler ya. Şimdi bu okul anlarında da böyle şey yapar mıydınız abi? Okul bahçelerinde böyle ne bileyim oyun oynardınız tabii. Arkadaşların yine tabii seni ki dışlama gibi bir şey olur muydu?
Yok sevgili Barış. Dediğim gibi yani hayatım boyunca hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım işin açığı. Mesela hani biraz da görme iyi olduğu için mesela büyük ihtimalle onun da etkisi olmuştur diye düşünüyorum mesela hani sıfır bir görme olsa illaki dediğin gibi olur. Ama mesela okulumuzun önünde voleybol sahası falan vardı. Ben set kullanırdım mesela. Hmm. Öyle bir durum vardı. Kadrolar vardı işte maç yapardık. Voleybol yapardık. Ondan sonra okuldan çıkardık bak dersimizi yapardık. Ondan sonra hemen çantaları at veya kenara bırak maç yapmaya giderdik. Üstümüz başımız mahvolurdu. Güzelce bir annemizden veya babamızdan şöyle inceden bir dayağımızı yerdik. Kuzu gibi olurduk ondan sonra.
Ya işte evet. O ama o günler de güzel abi ya gerçekten.
Çok güzel. Ben hani şükrediyorum Barış gerçekten şu anki nesil az önce de senin belirttiğin gibi bazı konularda muaf ve şanssız. Ben gerçekten şükrediyorum. Ben hatta isterdim ki işte atıyorum 1990 yılında ben 10 yaşında falan olsaydım. Biraz daha geri yaşamayı çok isterdim. Doyamadık bir nevi. Yani işte 2005'ten 2006'dan sonra artık hani yaşta ilerledi. Teknolojide hayatımıza iyiden iyi oturmaya başladı. Yeah. Onlar bitti. Yani kızaklar falan kayardık mesela kışın barış. Çok iyi hatırlıyorum. Yeah. Geçen o yollara gittim. Bildiğin kar buz bir buz olmazdı. Sağdan soldan kar taşır buz tutturup kırak kayardık. Yani bunları hatırladım. O yollar şimdi buz. Yani böyle görmen lazım. Cam gibi buz. Ama bir tane kızak kayan hiçbir şey yok ortalıkta. Herkes işte internet kafede, PlayStation salonunda ne bileyim.
Ya işte maalesef yani. Maalesef abi. Peki lise yıllarına döneceğiz ama istersen bir müzik arası verelim.
Sevgili var.
Hemen ben sana şuradan söyleyeyim abi. Beraber seçelim seninle.
Tamam.
Evet. Bakalım.
Şimdi İsmail Hatun Saray vardı sanki Barış Kuru Safiye Hanım Güllerim Sol.
Şimdi evet onu da çalarız sıkıntı yok. Şöyle ben sayayım sana. Cengiz Kurtoğlu'dan şöyle Gece Olunca var Gece Baba şey Cengiz Baba'dan. Hı-hı. Evet. Zara'dan Değme Felek ve Zara'dan Değme Benim Gamlı Yastı Gönlüme var. Bakalım başka ne var. Açma Zülüflerin Yerlere Karşı Ali İbicek güzel bir Nişat Ertaş eseri ve yine Nişat Ertaş'ın sesinden doyulur mu güzel bir parça. Hı hı. Mustafa Cecel'den Simsiyah. Aslında benim de güzel sevdiğim parçalardan bir tanesi Müslüm Eke'den Yürü Be Yalan Dünya var. Bunu sen tanırsın sevgili olur. Bizim Eda Alba da severdi bu parçayı. Eda Nur Işık. Buradan tamam. Selam olsun buradan Sivas'a.
Bize de selamlar gönderdim sevgili Barış.
Evet. O zaman neyi çalıyoruz abi?
Müslüm Baba'yı çalalım o zaman.
Müslüm yani, Baba'dan.
Üçümüzün ortak istediği bütün
gelsin, gelsin o zaman. Ardından da zaten İsmail Hatun Saray'dan da çalarız inşallah Kuru Safi Hanım. Onda diğer... Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Benim
Thank you.
benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Evet, kıymetli dinleyenlerim, devam ediyor programımız ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Benim hikayem programında. Evet, Akif abi tekrar bizlerle. Akif abi güzel de bir parçaydı hakikaten. Müslüm Eke'nin sesinden dinledik bu parçayı. Tüm dostlarımıza armağan olsun o zaman. Evet, şimdi Akif abi ortaokul yıllarında ben hemen şu soruyla ortaokul yıllarını da tamamlayalım. Takdir yani hep takdir mi alırdın? Ortaokul yıllarında biliyorsun dersler biraz yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor.
Evet.
O konuda seni etkilenmiş oldu mu? Ya da sözelci miydin daha çok?
Şimdi sevgili Barış, evet. Genelde sözelciydim ben. Ortaokul yıllarında takdir alamadım. Dediğin gibi dersler biraz ağırlaştı. Derslerim orta seviyeydi zaten. Hani aşırı bir şekilde şey yoktu. Bir de şunlar kaynaklandı. Mesela işte biz orta, yani 6. sınıf, o zaman orta 1 dedik. O döneme geldiğimizde işte sınıfımızın mevcut sayısı 38'e düştü. Birkaç kişi farklı yerlere gitti okumak için falan. Hani ilçelere gittiler, bir yerlere gittiler. Bir ara düşüş yaptığında tekrar geri geldiğinde bizde pek okuma hevesi kalmadı o dönemde. Hani pek geleceğimizi göremediğimiz için biraz da işte ergenliğin vermiş olduğu gereksinimlerden dolayı haylazlığa vurduk kendimizi. Daha çok yaramazlığa yüzü yönelmiş olduk bir nevi.
Evet.
Ondan sonra cuma bir şekilde o şekilde devam ettikten sonra derslerimiz orta seviyeye düşürdük ama hani bizim sınıfta mesela çok başarılı arkadaşlarımız da vardı. Hani okulun en haylaz sınıfına bildik ama en çalışkan sınıfına bildik. Yani bu istatistiklerde her zaman bu öğretmenlerimiz bize hem döverlerdi hem de sevenlerdi otomatik olarak böyle olduğu için.
İlginçmiş yani.
Aynen.
Evet, hakikaten güzelmiş. Şimdi tabii bu yıllarda o yıllar güzel yıllar. Bizim şunu söyleyeyim sana. Mesela bizim 2014'te ben mezun olduğum için o 2014'lü yıllar, jenerasyon yıllar farklıydı. Ama şimdi şunu sorayım sana. O 8. sınıfı az çok hatırlıyorsundur. Böyle mezun olduğun zaman o yaptığın şeyler, haylazlıklar az çok böyle gözünün önünden geçti mi? Yani Allah'ım ben mezun oluyorum ya, bu bahçede çok koşturdum falan, öyle bir şey aklına geldi mi abi?
Tabii ki Barış, gelmez mi? Yani son bir hafta kala o haylaz sınıf gitti. Hani kendi adıma da söyleyeyim. Yerine böyle okulun hiç ayrılmak istemeyen bir sınıf geldi bende dahil.
Ya.
Hani, belki artık hani yolların ayrılacağını, işte herkesin bir tarafa savrulacağını hepimiz sezinledik, sezgiledik. Çok duygusal anlar da yaşadık. Hani ağladığımı falan diyorum ben mesela. Mezun olmadan birkaç gün önce falan.
Evet.
Çünkü harbiden de öyle oldu. Mesela düşünsene, haftanın 5 günü işte sabah 8.30'da derse başlıyorsun, işte 3'te bitiriyorsun. Bazen öyle zamanlar oluyordu ki hafta sonları bile özlüyorduk. Okulu özlediğimiz oluyordu, yalan yok. Ve özlediğin o sınıftan, o okuldan mezun olup koparılmak durumundasın. Kopmak durumundasın.
Maalesef.
Her anısı, aynen her anısı, her köşedeki yaşanan anlar, işte bahçedeki oynadığımız yerler, ne bileyim okulun içerisindeki koşturmalarımız falan. Mesela bazen alarm zilini basardık, yani alarmını kaçardık. Bunu bizim sınıf yapardı genelde. Onlar bile özleniyor. Yani aslında şimdi geri dönüp baktığımda özlemekte haklıymışız. Harbiden sezgilediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi olmuş ki şu anda mesela sorsan abi, işte sınıf arkadaşlarından kaç kişiyle görüşebiliyorsun ya da işte ne zaman denk gelebiliyorsun diye sevgili Barış. Bizim bir çocukluk işte grup arkadaşlarımız vardı mesela her sınıfa gittiğimiz. Allah işlerini güçlerini rast götürsün sevgili Orhan, Adem, sevgili Osman, yine Osman Aslan, sevgiler, selamlar gönderiyorum.
Buradan selamlar efendim hepsine.
Aynen, sevgili Halil, o da bugün askere gitti. Allah hayırlı tezkeler nasip etsin inşallah.
İnşallah.
Bir onlarla görüşmemiz kaldı. Onun dışındaki arkadaşlarla tesadüfen, yemin ederim yani belki 10 yıldır görüşmediğimiz arkadaşlarımız mevcut. Böyle bir durum var işte.
Kesinlikle. Bu yıllar da zormuş hakikaten ya. Ben mesela yani... şey abi, okul yıllarımda 2014 işte tam o zaman gidiyoruz, böyle bir hafif duygulandığımı bilirim. O da ağlayamadım yani, insan işte erkeksin, ağlayamıyorsun falan. Evet. Böyle bir şey var. Bizim bir de görme engeller okulu tabii. Bir de öyle bir şey var. Her gün oradasın. 7 gün 24 saat. Yani sadece bir hafta sonu teyzemlere gidiyordum ben. Ben bilirim, bizim 3 ay o okuldan çıkmayanı bilirim. Yani 3 ay bayram tatilinde gidenleri bilirim. Gerçekten biz yine çok şanslıydık abi.
Evet evet. Sizinki biraz daha öyleymiş sonuçta. 7-24 orada olmak bambaşka bir avantaj. Buradan hani çocuk yaşta dinleyicilerimiz vardır mutlaka. Belki lise çağında falan ümit ediyorum. İlla ki dinlerler. Hani ben sadece şunu derim. Yani okul okuyorsanız hani üniversiteye kadar olan kısımda okul kimliğini gerçekten bilin. Çünkü aranıyor. Yani ne olursa olsun o yıllar aranıyor. İnsanın en çok hafızasında kalan işte ilk deli heyecanları, deli duyguları, çocuksu duyguları, masum duyguları, hepsi orada harmanlanıyor sevgili Barış. Sonra zaten hayatın kucağına yavaş yavaş düştükçe işte sen de o günlere dönemiyorsun yani.
Kesinlikle abi. Ve gelelim lise yıllarına. Şimdi lisede görme engellerin en çok sıkıntı çektiği bölümlerden biridir üniversite ve lise. Şimdi lise yıllarında biliyorsun erişilebilir kitaplar sıkıntı, milli eğitim sıkıntı, her şey sıkıntı. Senin lise dönemin nasıl ki? Şöyle biraz lise çağına girelim ve görme engelleri biraz lise yanından değerlendirelim diyorum ben.
Şimdi tabii liseye baktığınız zaman mesela ortaokul yıllarına göre biraz daha başka geçiyor, doğru. Yani şimdi kaynaştırma eğitim falan var mevcutta mesela. Kaynaştırma eğitim olduğu için şu anda okullar, normal okullarda alabiliyor engelli olarak. Ama o dönemler gerçekten çok zordu. Yani işte az önce bahsetmiştik ya, hani şey diyorduk, işte hiç dışlandığımız oldu mu veya şu oldu mu işte arkadaşlar arasında falan. Bu lisede incesin baş gösteriyor sevgili Barış.
Kesinlikle abi.
Aynen. Hani bunu gözlemledik ve görüyoruz. Şu anda ben de zaten hani bir mevcut lisede çalışıyorum biliyorsun. Bunu da görüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Evet hani zalim insanlar var ama gerçekten Allah için iş yapan o yaşta daha bak öğrenciler de var.
Var.
Şu çok önemli. Atıyorum kaynaştırma eğitim olarak mesela bir lise öğrencisi engelliyse yanında gerçekten en az iki tane, en az bak candan ciğerler iki tane arkadaşının olması gerçekten çok önemli bir şey. Eğer onlar olmasa o çocuk oradan mezun olamaz, okulu bitiremez, bu bir gerçek. Yani bunu kabullenmek lazım.
Ben şimdi çok iyi hatırlarım. Bir de şöyle bir şey vardı ya, bu yani genel bir şey biliyorum da, erkekler erkek engellerle bayanlar, bayan engellerle de erkekler ilgileniyorlar. Genellikle öyle bir şey oluyordu. Benim sınıfımda hani çok değerli insanlar vardı. Bizim bir 10A sınıfımız vardı abi. Çok meşhurduk yani. Biz böyle İmam Hatip'in gözdesi gibi bir şeydik. Sınıf hocamız vardı. Hani kendi şeyimden örnekleyeyim, çok güzel lise hayatı da geçirdim. Ama dediğin gibi iki tane can kardeşimiz vardı. Ben onlarla genellikle biz 3 silahşör olarak alınırdık mesela. Onlarla biz şey yapardık. Hakikaten sen de dediğin gibi çok zor ve bunu günümüzde görüyoruz. Maalesef liseyi tamamlayamayanı görüyoruz.
Maalesef işte bu durumlardan ötürü tamamlayamayan insanlar da var. Yani yaş ilerledikçe hani bir engelli arkadaş için hani çevreyi genişletmek çok önemli sevgili Barış. Yani küçük yaşlarda bir şekilde iyi kötü takır tıkır devam ediyor da, çünkü niye diyeceksin? Yaş ilerledikçe aileden kopma oranın biraz daha yükseliyor. Sonuçta mesela varsayalım lise, işte lise için hani farklı şehirlere gidilmesi ve ilçelere gidilmesi gerekiyor. Belki köyde yok lise. Çocuk görme engelli, kaynaştırma eğitimle mesela buraya merkeze gelmiş. Merkeze devam edecek. Bu çocuk aileden ayrıldığı zaman işte orada o çizgi çok hassas. Yani orada mutlaka bir şekilde artık çevreyi edinmesi gerekiyor. Çevreyi edinemezse kesinlikle aileden yine bir güven alıp hani bu iş yürümez deyip mecbur geri dönmek zorunda kalıyor. Böylesin insanları tanıyorum yani. Böyle.
Maalesef. O yüzden diyorum ya abi, adım çok önemli. Hayatınızdaki, ben hep şunu söylerim mesela, ama tabii pek bizim engelli olarak sözümüz bazen dinletilmiyor. Hayatınızdaki en önemli atacağınız evlilik bile olsa adımınızı, ben mesela şunu bir kendime şey bilmişimdir. Aileme sormadan affedersin bir şey bile almazdım yani ben okulda. Bir 5 liralık bir şey ya. Kermes olurdu. Onu sorardık. Ama maalesef günümüzde böyle bir şey kalmadı. Ve diyoruz hayatınızdaki attığınız adımlar sizi ileride çukura sokabilir. Ve bu çukurdan, bu çukur eğer derinse, bu çukurdan çıkmak maalesef kolay olmaz.
Kesinlikle. Kesinlikle sevgili Barış. Çünkü yani bazı insanlar duygularınızdan yararlanmaya çalışabilir. Bu bir gerçek. Hani tabii yani kendinizi kullandırıp kullandırmamak da tamamen sizin elinizde olan bir şey. Lakin bu da yine sağlam bir aile yapısından geçiyor. Mesela ailenin temeli ne kadar sağlamsa hani o çocuğun istikrarlı adımlarda o kadar emin olur yani. Çünkü çevrede çok farklı şeyler görüyoruz. İşte ana ayrı, baba ayrı, baba kendi havasında, ana kendi dünyasında, çocuk ortada. O çocuğu düşeceği durum Allah vermesin yani.
Kesinlikle.
Bir de bakıyorsun mesela sevgili Barış, gerçekten çok otoriter bir aile yapısı var. Senin de az önce söylemiş olduğun gibi çok güzel bir şey gerçekten, hani aileden izinsiz bir şey yapmamak. Sen bu dönem bu şekilde ilerlemişsin, hem ailenin sana olan güveni artıyor, hem de senin geleceğe yönelik atmış olduğun adımlar emin adımlarla devam ediyor ve geleceğini yavaş yavaş şekilliyorsun. Böyle de bir durum söz konusu sevgili Barış.
Şimdi lise yıllarında da abi ben şunu bilirim, ailemin okula fazla gelmediğini bile bilirim yani. Sadece bir toplantı olurdu. Ailem gelirdi. Ben bazen toplantıya oturdum söylemeye. Ailem birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra gelirdi. Ama birçok arkadaşıma bakıyorum. 4 günde bir ailesi okuldaydı yani. Demek ki bu bir güven meselesi. Yani bu sıkıntı. Ama şurada da abi, şurada da iş öğrencide bitiyor. Öğrenci mesela ben bilirim. Bizim çocuklar bu bilirsin aile formları var. O forumlara numara yazarlar. Kendi numaralarını yazdıklarını bilirim. Ailelerine haber verilmesin diye. Çok yanlış ve ilerleyen zamanlarda zaten kötü sonuçlarla sonuçlandı. Ben sınıftan biliyorum. Bu da yanlış bir şey. Yalan, yalan olmamalı hayatta.
Kesinlikle sevgili Barış. Mesela ailenin zırt pırt okula gelmesi gerçekten hani büyük sıkıntı. Mesela okula gelmesinler demiyorum ailelere. Mutlaka geleceklerdir işte. Sonuçta çoluklardır, çocuklardır ama böylesin durumlarda ailenin gelmesi hani çocuğun okulu bitirmesini zorlaştıran etkenlerden biri olacaktır. Çünkü zaten çocuk aile dışında hiçbir şey görmemiş. Ondan sonra tutuyor. Hani aile zaten alışması, işte ayrılığın alışması falan uzun bir süreç alabiliyor bazen. Aile geldiği zaman sevgili Barış, bir umut yani işte ne olursa olsun bunlar benim arkamda falan gibisinden belki bu umut oluyor ve onlardan medet umuyor. Yani ufak bir olumsuzluk olsa direkt onlarla karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Aşırı gelmesi iyi değil. Ancak hani tabii sana güvenmiştirler büyük ihtimalle. Hani ben de tanıyorum seni az çok. Gerçekten çok kararlı bir kardeşimizsin. Yani ikide tanışmışız.
Allah razı olsun abi, ben de aynı şekilde kesinlikle.
Cümlemizden hani senin gibi öğrenci varsa aile hiç gelmese bile ben eminim senin ailen hiçbir şekilde göz arkada kalmayacaktır. Mesela hiç şunu düşünüyorum. Biri de mesela çok zorunlu bir durum olmadığı sürece gelip de senin ailene işte Barış bana şunu yaptı dememiştir diye ben ümit ediyorum.
Demedi zaten yani hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde yani. Okuldan herhalde abi şunu söyleyeyim. Okuldan herhalde bembeyaz kağıtla çıkan benimdir herhalde diye düşünüyorum ben.
Evet. Yani. İşte olay orada kopuyor. Olay orada kopuyor ki bu yani geleceği şekillemede gerçekten çok büyük bir etken. Şimdi yaramaz çocuk vardır. Aile serbest bırakamaz. Çocuğun geleceğiyle alakalı olarak dünya kadar düşünür hiçbir sonuca ulaşamaz sevgili Barış. Ama aklı başında biri vardır. Yani ailesi bilir ki atıyorum Barış mesela bugün biz Barış'ı bırakalım. Barış bir şekilde satar, savurur, yapar, eder, kavurur, geleceğini oluşturur. Böyle de bir durum söz konusu.
Var kesinlikle abi. Bir de yani şöyle bir şey de var. Mesela bizim bir arkadaş işte söylemişler, demişler ki biz hani her gün demişler babası, bir arkadaşın babası iki günde bir her gün okulda, çocuğum ne yapıyor, iyi misin yavrum? Bizim abime falan sormuşlar işte hani demiş biz gitmiyoruz. Yani biz okul her gün okula, şu anda çocuğun durumunu anlatamam sana. Yani arkadaşlarıyla geziyor, elinde affedersin yani işte şeyler falan. Yani çok vahim bir durum. O yüzden ben hani şunu söylerim. İnsanın nefsi en önemli etkendir abi de. Tamam, aile ve nefis. Zaten kendini biliyorsan, bir şeylere gitmeyeceğim demiyorsan gitmezsin arkadaş. Yani tutacaksın. Bu bir görmen geldi de olsa, gören de olsa bence abi.
Tabii tabii, bu sınıflandırmıyoruz mesela. Normal insanda da bulur mesela sevgili Barış. Dediğin gibi, yani az önceki dediğimizde bu da tamamen bir eşdeğer oldu mesela. Çünkü sonuçta aile, yani çocuğu şekillemek tamamen ailenin elinden geçiyor. Ya bazılarını biliyoruz mesela sevgili Barış. Aile laf söz dinletemiyor. Öğretmen kızdığı zaman, vay sen misin benim çocuğuma kızan. Ya arkadaş, yani evinde terbiye edemediysen, bu çocuk zaten okulda kendini boşlukta biliyor, zıvanadan çıkıyor bir şekilde. Böylesin durumlarla karşı karşıya kalıyorsun yani.
Kesinlikle abi, ve bu çok kötü sonuçlara da maalesef meyil veriyor.
Maalesef.
Ve işte şey yapalım ama, ne bileyim ben sana, işte üniversiteyi vazgeçme. Bizim arkadaşlarımız var, ben çok bilirim ya. Bayan arkadaşlar, ben sorardım. Liseden sonra evleneceğiz derlerdi. Çoğu da, birçoğu evlendi. Yani genç yaşta, ne bileyim, bir 25'e gir, 26'ya gir. Yani bir şey oku. Ama maalesef yani bu liseyle bitmiyor bir tek çünkü o okuma işi. Keşke bitse.
Şimdi aynen öyle. Bu konuda da gerçekten çok karamsarım sevgili Barış. Yani üniversiteyi bitiriyor. Hani belki bir geleceği var. Hani otursa bir iki sene KPSS'ye çalışsa, bayan ve hani erkek olarak bir şey demeyeyim, bir bayan şeyle konuşayım ben. Otursa çalışsa belki gerçekten bir şekilde mesleğinin sahibi olur. Olduktan sonra da evlenebilir. Buna kimse bir şey demez. Adam üniversiteyi bitiriyor. Aracını hemen nişan, düğün, yüzük, şudur budur. Yani çoğu bu şekilde gerçekten bir şeyler yapabilecek nitelikte insanlar varsa da sönüp gidiyor. Çünkü evleniyor, işte çoluğa çocuğa karışıyor artık, der çalışamıyor. Bütün emekleri heba oluyor gidiyor. Ben de buna bir türlü anlam veremiyorum. Yani.
Maalesef abi, bir de şöyle bir şey var. Hani az çok belki fikrime katılırsın. Gören veya görmeyen bile olmuş olsa, erkekler belli bir şekilde evini ayakta tutabiliyor. Mesela şimdi bir erkek telefon eder, lahmacun sipariş eder, yer, içer değil mi abi? Yani illa ki masaya açarsın, ama bir bayan için gerçekten de çok zor bir süreç bence. Yani bir bayanın bir şeyleri çözmesi en önemli etken bence ya. Hani tamam, görme engelli bir kenara bırak, erkeği bir kenara bırak. Erkek akraban vardır, arkadaşın vardır, bir şeyi yaparsın. Ama bayan için sen de aynı şeyi söyler misin bilmiyorum.
Evet evet sevgili Barış. Zaten bu istatistikleri şeyde görüyoruz. Mesela bir baktığın zaman dediğin gibi erkek mesela farklı şehire bile gitse gider tek başına kalabilir. Bir şekilde arkadaşlar, ancak geriye bir baktığın zaman hani gören görmeyen, engelli ve engelli değil, hiç fark etmiyor. Bu da görülen bir gerçek. Atıyorum bir tane engelli işte farklı bir Maraş'tan mesela Urfa'ya tayini çıkmış. Mutlaka yanına birileri gitmek zorunda kalıyor. Yani bu görsün ve görmesin. Ha %100'ü değil ama %80'in bayanlarda bu. Ya annesi gider, ya kardeşi gider. Hani duruma bağlı olarak birileri gider gelir. Bir anda kalamazlarsa bile iki haftada bir giderler, bir hafta kalırlar veya işte ayda bir giderler, 10 gün kalırlar. Ama ilke baktığın zaman bu bir gerçek. Hani senede bir kere ya gelirler ya gitmezler, zaten bayramdan bayrama gelir, hafta sonları tatiller falan gelir, böyle bir istatistik var maalesef. Yani
maalesef işte, abi maalesef.
Bayan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın işte henüz hala da belki günümüz şartlarda, günümüz Türkiye şartlarında hani ne kadar özgürüz desek de özgür olamadığımızın bir gerekçesi, çünkü bu da şundan kaynaklanıyor sevgili Barış. Maalesef çevremizde kötü niyetli insanlar o kadar çok ki maalesef millete abi örnek oluyorlar, kötü örnek oluyorlar, korku sanıyorlar, yani böyle de bir durum söz konusu.
Evet abi, sen yavaş yavaş programımızın sonlarına geldik. Üniversite hayatın olmuş muydu tam olarak bilmiyorum, ama nasıl bir üniversite konusunda da şöyle biraz bakmak istiyorum. Aynı şekilde üniversitede görme engellinin veya da bir engellinin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi. Şimdi üniversitede de tabi uzak diyarlar var ve uzaktan eğitim var. Şimdi bizim en çok kullandığımız uzaktan eğitim oluyor. Ama birçok arkadaşımızın da sonra ilk önce uzaktan eğitim ve sonra örgün eğitimden devam etmiş oluyor. Sen neler düşünüyorsun? Üniversite bir görme engelliye bir şeyler katar mı ya da bir engelliye?
Şimdi Barış, tabii ki yani eğitim hiçbir zaman hani göz ardı edilemez. Gerçekten dediğim gibi iyi kullanılan şeylerde her türlü her şey katar. Ancak şöyle bir gerçek var. Genelde mesela engelli camiasının %70'i diyeyim istatistik olarak değerlendirdiğimizde uzaktan eğitimle devam ediyor. Onun da sebebi şundan kaynaklanıyor. Yani az önceki dediğimize geleceğiz yine ufaktan da olsa. Bu sefer biraz engelli camiası olarak bakalım sevgili baş.
Evet.
Şimdi adam mesela atıyorum İstanbul'da yazdı sağ solu. Nereye geldi mesela? İşte Yozgat geldi. Gidemiyor. Yani
gidemez.
Özgüven yok. Ya da yanına birini götürmesi gerekiyor. O da işte aileyi parçalamayla falan ulaşılıyor. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ama uzaktan eğitim rahat oluyor bir yerde ister istemez. Mesela adam oturduğu yerden işte CD'sini, dersini, sınav, ne bileyim kitabını falan alıyor sevgili Barış. Çalışıyor, ediyor. Ondan sonra hafta sonu geliyor mesela işte senede iki kere veya üç kere
sınavlara giriyor.
Aynen sınavlara giriyor, devam ediyor. Ha, sonucu sorarsan, sonuç aynı. Mesela diploma olarak mesela açık öğretim mezunu veya şu mezunu, bu mezunu fark etmiyor. Mesela kurum KPSS'ye veya gene KPSS'ye girdiği zaman orada ayrıştırma olmadığı için bir engel için o rahat oluyor. Ha, bana sorarsan ben şahsen mesela bir engellinin örgün eğitimini okumasını çok isterim.
Ben de aynı abi.
Çünkü farklı farklı insanlarla tanışıyorsun. Artık yani hani lise çağlar, o çılgın çağlar falan da bitmiş sevgili Barış. Yavaş yavaş kişiliğin falan oturmaya başlıyor. Farklı farklı insanlarla tanışıyorsun. İşte üniversite havasını alıyorsun, üniversite havasını soluyorsun. Mesela bir konservatuvarda okuyan bir öğrenci düşünelim. Tekrar kazanıyorsun, işte ne bileyim bağlama çalmayı öğreniyorsun, saz öğreniyorsun, tekrar işte ney falan veya farklı bölümler olarak düşünelim. Bu bence bir engelli için daha yararlı. Lakin tabii imkan varsa ve gidebilecek nitelikteyse.
Kesinlikle.
Ancak
abi yani.
İstatistik olarak dediğim gibi %70'i bunu yapamıyor. Ha, şu olması lazım. Ancak şu oluyor. Mesela sen işte Mardinlisin. Sana Mardin Üniversitesi geldiyse sen gidebilirsin.
Ve bir de şöyle bir şey de var abi. Şimdi bir de ailenin desteği de çok önemli. Aile işte biz buradan gidemeyiz. Destek meslek yok. Oturduğun yer dediği zaman zaten bir görme engellinin orada işi bitiyor abi.
Kesinlikle. Onun için zaten bireysel olarak ya maddi durumu hani kendine yetmesi lazım. İyi olması lazım. Farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Eğer o da yoksa zaten aile öyle dediği zaman olur zaten. Bütün şey kırılır sevgili Barış. Yani istese de olmuyor zaten.
Kesinlikle abi. Evet. Aynen. Evet sevgili dostlar. Bugün çok güzel bir program oldu. Akif abiyle baya güzel sohbet ettik. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına geldik artık. İsmail Altunsoray'ın Kursa Fidanım isimli şarkıyla biz programımızı sonlandıracağız. Akif abi son söylemek istediklerin var mı bu geceyle ilgili?
Sevgili Barış, öncelikle bütün dinleyenlerimize sevgiler selamlar gönderiyorum.
Bizler de buna selamlar olsun. Evet.
Sana da çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim abi asıl.
Söz sahibi ettiğin için çok teşekkür ediyorum bütün dinleyenlerimize.
Çok sağ ol.
Ben yine şunu diyorum. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yani acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle hepimiz kardeşiz. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Lütfen hiç kimse kimseyi kırmayasın. Yani herkesi sevelim yaradanın ötürü. Çünkü hepimiz Allah'ın bir kuluyuz.
Kesinlikle abi.
Bütün dinleyicilerimize ve sana yürekten teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak diyorum. Görüşürüz inşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Zaten Akif abiyle biz birçok yerlerde aynı radyoda çalıştığımız için aslında bir gün sonra o gibi bir şey var. Diğer radyoda da öyleydik. Aynı radyoda çalıştık. Hakikaten Akif abinin programı da çok şahane. Dinlemenizi istiyorum. Tabi bizim programımızın bir tek şeyi var. İstek almıyoruz. Biz çünkü hayat her zaman maalesef gülmeyle bitmiyor. Ağlamayla bitmiyor. Bazen yürekten dökülen şeylere de halka hitap etmek lazım. Ben
program bu özelliğini çok seviyorum Barış.
Kesinlikle. Ben hep şunu söylerim. Bana diğer arkadaşlarım da söyler. Böyle türkü programı falan filan sana pek yakışmıyor. Senin söyleşi böyle daha konuşkanlık bir programa yakışacağını söyledi. Bunun için aslında hep bu tür programlara yoğunlaşmıştım. Bu akşam sana verdim mikrofonu. Hakikaten bu mikrofondan güzel şeyler döküldü. Ve dostlarımız da dinlemişlerdir ki bizi anlamışlardır diye ben öyle ifade ediyorum. Ki zaten yavaş yavaş sezon finaline yaklaştık. Benim son iki haftam diyebilirim. Ama yine yeni sezonda farklı hikayeler dinleyeceğiz tabii nasip olursa. Çok çok teşekkür ediyorum abi sana.
Ben teşekkür ederim sevgili baş.
Ve şimdi İsmail Altunsaray'ın Kurusa Fidanım adlı eseriyle biz dostlarımıza veda edelim. Ve tüm dostlarımıza gelsin. Tüm Tazra dinleyicilerine gelsin.
Aynen, gelsin.
Tekrar aynı saatte efendim. Haftaya saat 20'de. Benim hikayem.
Dalımsın benim. olsa saçlarım, belin bükülse. Arsa saçlarım, belin bükülse. Birer birer hep dişlerin dökülse. Anam dökülse. Vurulsa vücudum, kanım çekilse. Yine şu gönlümün yarisin benim, yarisin benim. Vücudum kurusa, kanım çekilse. Yine şu gönlümün yarisin. Yarisin benim.
Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.